Ayrım 7. Denize bakıyorum. 1. Kaç gündür bağımızın bir ucundaki ceviz ağacının gölgesinde elimde yarım kiloluk borçlar hukuku, o yılın konularını bitirdim bitireceğim diye canım burnumdan gelmişti. Bir yere gelmiş durmuştum artık. Ondan ötesi boş yere kendimle cenkleşiyordum. Sayfalar şöyle dursun, sabahtan akşama kadar satırlar ilerlemek bilmiyordu. Oysa ki cevizlerin iş tuttuğuna bakılırsa yaz geçiyordu. Bıkmıştım artık. Bağlamlardan, karşılıklı üstlenmelerden, üçüncü kişilerden, haklı haksız her türlü mal edinmeden. Bana ne bu bir yığın ne olduğunu anlayamadığım, karışık, dolambaçlı işten. Ben henüz 20 yaşındaydım. Kimseyle bu tür alışverişim yoktu. Kimsenin üstlenmesi, girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum. Herkes ne hali varsa görsün. Tek beni, şu dünyada 3-5 günlük ömrümü gönlümce yaşamakta rahat bıraksın da. Zorla değil ya, kodamanlıkta, zenginlikte gözüm yoktu benim. Sevdiğim bir kız vardı, sevdiğim 2-3 insan vardı. Ötesi neyle olsa karnım doyuyordu. Üst başa aldırdığım yoktu. Şiir, şarkılar, parklarda güneşlenmek, yağmurlu havalarda sinemaya gitmek, buna benzer en ucuzundan payıma düşen mutluluklar sarhoş ediyordu beni. Yaz aylarını seviyordum, kışı baharı seviyordum. Arayınca sevmediğim, sevemeyeceğim günü yoktu bu dünyanın. Oysaki yaz geçiyordu. Bağımıza bir saat uzakta deniz vardı. Bağımız tepede kalırdı. Kitabımdan başımı kaldırıp baktım mı, bağımızla deniz arasında kalan kasabanın damları üzerinden mavi, masmavi bir kanat hafifliğiyle sürünüp geçer, uçar gibi uzanan denizi görüyordum. Durmadan beni çağıran bir görünüşü vardı. Uzun yaz günü bütün aklım, vadinin o ucunda yazı kaygısız geçirenlere, denize kaçıyor, satırlar gözümün önünde silinip karıncalanıyor, ne kadar zorlasam sonunda gene de okuduğumu anlayamıyordum. Akşama doğru cevizin altında kitabımı kapatıp uzandığım şezlongu sırtlayınca aklıma koydum. Ertesi sabah dersi, sınavı, şunu bunu bir yana bırakıp ne olursa olsun denize gidecektim. Cevizin altından o niyetle ayrıldım. Bağ kulesine yaklaşırken kulenin yöresinde akşam işlerine dalmış oyalanan bizimkileri gördüm. Annem kulenin güneyini gölgeleyen bademin altına çömelmiş ineği sağıyor, babam iki adım ötesinde buzağıyı tutuyordu. Küçük kardeşim yanlarındaydı. Onun büyüğü ateş yakmak için az ileride kuru bağ çubuğu topluyor, ortanca kuyudan su çekiyordu. Benim küçüğüm görünürlerde yoktu. Herhalde içeride sofrayı hazırlıyor olmalıydı. Annemi, kardeşlerimi ne zaman görsem hep böyle bir şeylerle uğraşır görürdüm. Kimi su çeker, kimi sebze ayıklar, kimi yufka açar, çamaşır yıkar. Bana da bütün gün cevizin gölgesine uzanıp kitap okumaktan başka iş bırakmazlardı. Arada bir kuyudan iki kova su çekip kendilerine yardım edeyim diyecek olsam, sen yorulma derslerine bak diye hemen kovaya almaya kalkarlardı elimden. Bu davranışları beni yük altında bırakırdı işte. Bu yüzden bizimkileri görmek beni oldum olası yumuşatır. Yapmayı düşündüğüm, o kadar istediğim türlü tasarımlarımdan sonunda çoğu kimseye söz bile açmadan vazgeçmek zorunda kalmışsam %100 buna sebep bizimkiler. Hepsi birden benim avukat ya da yargıç olacağımı koymuşlardı kafalarına. Kendilerine ileride bir hayrım dokunacağını umduklarından mı? Sanmam. Bilirim ki ileride de ellerinde olsa yemez bana yedirir, giymez bana giydirirlerdi. Hem benim avukat ya da yargıç olmak isteyip istemediğimi de hesaba kattıkları yoktu. Sadece böyle olsun deyip çıkmışlardı işin içinden. Bu yüzden dişlerinden, tırnaklarından arttırdıklarını okul gideri diye bana gönderiyorlar, umutlanıyor, sonra da övünüyorlardı. Dedim ya, benim avukat ya da yargıç falan olmakta gözüm yoktu. Ama nasıl dersin bunu onlara? Ben yargıç olmam diyecek olsam, düşlerinin orta direğini yıkmış olacaktım adeta. Diyemeyince de sırf onların gönlü olsun diye, bütün gün kitap elimde, kendimi cevizin altında sıkıntıya sokuyordum. Böyle kitabımı bütün gün elimden bırakmadığımı görmek bile onları mutlu kılmaya yetiyordu. İşte durum böyleyken, 30 sayfa okurum diye umduğum koca bir günün sonunda, zar zor 3 sayfa okuyabildiğimi ansayınca içim cız etti. Onların bunca iyiliklerine, bunca yardımlarına karşılık bütün gün 3 sayfa. Bir de kalkmış ertesi gün kitabı bütün kapatıp denize gitmeyi düşünüyordum. Adamlık değildi bu benimkisi. Oracıkta kararımdan vazgeçer gibi oldum. Ertesi gün sabahtan başımı vurup hiç değilse 50 sayfa okuyacak, bugünün açığını kapatacaktım. Yaz geçerse geçsin, ne yapalım? Bu türlü pişmanlıkların, sıkıntıların bütün sevincimi yok ettiği sırada herhalde yüzüm yorgun bir anlam almış olacak. Derken babamla annem beni gördüler. İkisinin de gözlerinin içi, bütün yüzleri ışıdı. Babam küçük kardeşime, "Koş," dedi, "ağabeyinin elinden şezlongu al." Durgun bir tavırla, "Ben yerine koyarım," diyecek oldum. "Olmaz," dedi, "sen yorulmuşsun, dinlen." Annem söze karıştı. Yazını bilmedi çocuk, hiç rahat etmedi. Ne diyeceğimi şaşırdım. "Yo, neyim eksik?" Babam ineğin memelerine doğru atılan buzağının başlığını biraz daha kasarken yüzüme dikkatli dikkatli baktı. "Başın mı ağrıyor?" Gülümsemeye çalıştım. "Yo." Annem çömeldiği yerde gövdesinin ağırlığını sağ ayağından sol ayağına aktardı. "Ağrımaz olur mu? Bütün gün oku oku. Çocuğun başını kaldırdığı yok. Zihin bu. Ne de olsa yorulur." Babam elinden başka bir şey gelmediği için üzgün bana, "İçeride rafta aspirin var, bir tane alsan," dedi. Sonra anneme döndü. "Bilmem ki, bu iş bu kadar mı zor? Ben yargıçları, avukatları görürüm. Bütün gün park kahvesinde tavla atıp duruyorlar. Ben onu rahat etsin diye okula gönderdim. Bizim gibi bütün gün yorulduktan sonra ne anladım ben bu işten? Hiç dinlendiği yok." "Eh," dedi annem, "onlar sırasında yorulmuşlar. Yorulmasalar yargıç olamazlardı. İş bir kere oluncaya kadar. Kolay mı yargıç olmak? Sen niye olmadın?" Babam sıkıntılarımın öteden beri geçici olduğuna inanmak isterdi. "Bir yılı kaldı. Bir yıl sonra o da rahata erer. Hem sen beni karıştırma. Bizim yetiştiğimiz yıllarda babalarımızın bizi okula göndermek aklına bile gelmezdi." Anacığım Mahsun içini çekti. "Bir yıl sonra da başka dert çıkar. Kim bilir nereye atarlar. Hasretlik başlar." İşte böyle. Aralarında ne zaman benden, kardeşlerimden konu açılsa, ikisinin de gönülleri, dilekleri bir olduğu halde biri ötekinin dikine konuşurdu. Babamın iyice canı sıkıldı. "Ne yapayım?" dedi. "Söylesene, neyime güveneyim? Çiftliklerime mi? Böyle işte. Güvenecek yerin olmadı mı çocuklarına sahip olamazsın." Yine bana döndü. "Şimdi görmezsem ne zaman göreceğim ben senin yüzünü doya doya? Kapa şu kitabı da biraz rahat et. Ben hukuku bitirmedim ama açta kalmadım. Yeter yorulduğun." Sözün burasında, "Ben de yarın denize, teyzemlere gideyim diyordum," diye kekeledim. İkisinin de bütün yüzleri ışıdı. Babam memnun. "Ha şöyle," dedi, "biraz soluk al." 2. Teyzemler denize yakın otururlardı. Sabahtan harçlığımı aldım. Bağdan kasabaya, kasabadan da bir dolmuşa atlayıp deniz kenarına indim. Limanın iskelesini, yöresini çeviren depoları geçtim. Liman meydanının kıyısında çocukları görür müyüm diye önce Osman Efendi'nin kahvesine uğradım. Kahvede kimseler yoktu. Osman Efendi sandalyesini kahvenin önüne atmış, heceleye heceleye il gazetesini okuyordu. Yanı başında dikildiğimi anlayınca, "Merhaba," diyerek başını gazetesinden kaldırdı. "Hoş geldin." "Merhaba Osman Efendi, hoş bulduk." "Alileri mi aradın?" Başımı salladım. "Az önce buradalardı, denize gittiler." "Ayrılacak oldum." Önledi. "Dur bakalım, nereye?" "Çocuklara bakayım, sonra uğrarım." "Olmaz öyle şey. Dur bakalım, bir iki laf edelim. Günler var görünmedin. Nasılsın, nerelerdesin? Otur bir kahve pişireyim." Osman Efendi'nin "otur bir kahve pişireyim" demesi olağanüstü bir karşılanıştı. Hiçbir iş olmadığı günlerde bile müşterisi olduğumuz halde ona da kendimize de kahve, çay pişirmek çokluk bize düşerdi. Zaten benim gibi 5-10 öğrenciden başka gelen olmazdı kahvesine. Bizler de büyüklerimizle karşılaşmaktan çekinerek başka kahvelere gidemediğimizden Osman Efendi'nin kahvesine giderdik. Ne de olsa ulu orta cigara içemeyeceğimiz yaştaydık. Osman Efendi'nin kahvesinde kimse bizim ne yaptığımızı görmezdi. Kahvesinde bizlerden bir iki kişi buldu mu bayılırdı aramıza karışıp dünya siyaseti, Arap tarihi üstüne coşarak konuşmaya. Bir iki dakika için bir sandalye alıp şöyle iliştim. "Ders çalışıyordum," dedim, "bilirsin." Osman Efendi gazetesini dizi üstünde bırakarak önce ikiye sonra dörde katladı. Tabakasını açtı. Her zamanki yavaş, acelesiz tutumuyla, Çalışmak iyidir, iyidir ama dünyayı da boşlamamalı. Hırs iyi değildir. Doyacak kadar çalışmalı. Daha fazla çalışan başkalarının rızkını elinden alır. Osman Efendi'ye kısaca durumumu anlattım. Ben ne diyorsam sen onu dinle. İnsan geçinecek kadar çalışmalı. Geri kalan zamanında da ibadet etmeli, hayır işlemeli. Efendimizin bize bağışladığı nimetlerin kadrini bilmeli. Başka türlü iyi değildir. Şimdi git, at içinden sıkıntıyı. Denize gir, yorul, öğle üstü uyu. Gün uzun, çalışmak için gene zaman kalır. Kalktım, cigarasını sarmayı yeni bitirmişti. Ne o dedi, gidiyor musun? Alileri bir göreyim dedim. Gidersin, dur bakalım acelen ne? Daha kahve pişireceğim. Elimi uzattım. Başka zaman Osman Efendi, alacağım olsun. Hafif keyfi kaçtı. Sen bilirsin, acele etmek iyi değildir. Hadi bakalım, madem öyle daha sık uğra. 3. Limanın gerisine doğru yürüdüm. Limanın yöresini çeviren bir sıra ev, depo arasından geçen kısacık sokaklardan birine saptınız mı, hemen limanın gerisine çıkardınız. Oradan öteye deniz, boş arsalar, bahçeler, tarlalar boyunca uzar gider. Denize hemen limanın girişindeki boş arsadan girerdik. Deniz orada kumluktu. Yavaş yavaş derinleşirdi. Bu yüzden ayaklarınızı korkmadan denizin içinde yere basabilir, saatlerce yorulmadan denizde kalabilirdiniz. Kıyıda durup çocukları aramama kalmadan denizdeki kalabalık içinden bir elin havada iki yana sallandığını gördüm. Ali'ydi. İbrahim'le beraberdiler. İkisi yan yana bana doğru yüzüp doğruldular. Aramızda 10-15 adım ya var ya yoktu. Ali saçlarını elleriyle geriye doğru sıvazlarken, "Soyun da gel," dedi, "vakit geçirme." İbrahim yineledi. "Böyle deniz az bulunur, oyalanma." 2 dakika sonra yanlarındaydım. İkisi birden çatmaya başladılar. "Nerelerdesin be?" "Sorma." "Ne oldun, öldün mü?" "Bırak şimdi. Cevizin altındasın herhalde." Gülüştük. "Ararsın o günleri." "Arıyorum zaten." Rüzgarsız bir sabahtı. Deniz bıçakla kes dedikleri cinsten. Hiç mi hiç kımıldamıyor. Doya doya yüzdük. Çıkıp kıyıda güneşlendik. Sigara içtik. Kıyıdaki atlama kalasının üstünden hevesimizi alana kadar çıktık çıktık atladık. Geçen kayıklara asıldık. Ta denizin tenhalaştığını, neredeyse bizlerden başka kimse kalmadığını görüp şaşırıncaya kadar. Rüzgar çıkmış, deniz kırışmaya, dalgalar gitgide büyümeye başlamıştı. 4. Temmuz sonlarının o çekilmez öğle sıcağında teyzemlerin kulesini kasaba yoluna bağlayan geçide sapınca kulenin gölgesinde uzanmış yatan teyzemlerin köpeği yattığı yerden tembel bir iki havladı. Teyzemle eniştem kulenin yola bakan iki kanatlı giriş kapısının kanatlarını ardına kadar açmış, kapının eşiğine attıkları birer şilteye karşılıklı geçip oturmuşlardı. Enişten başını uzatıp önce kapının merdivenleri dibinde yatan köpeğe, sonra da sağ elini gözleri üstüne siper ederek göz kapaklarını kısıp köpeğin havladığı yönden gelenin kim olduğuna baktı. Kararsız mırıldandı. "Mehmet mi o?" Teyzem tıpkı eniştem gibi göz kapaklarını kısıp elini alnına götürerek kesin bir şey söyleyemeyeceğini açıkladı. "Mehmet mi?" Biraz daha yaklaşmıştım. Eniştem beni iyice seçmiş olacak ki önce kesinlik sonra da hayretini belirten bir sesle "Mehmet ya, Mehmet," dedi, "ta kendisi." Teyzem de önce kesinlik sonra hayretini belirten bir sesle yineledi. "O ya, o, ta kendisi." Çocukluğumda kendilerini ilk nasıl gördümse o gün bugün hiç değişmemişler gibi gelirdi bana teyzemle eniştem. Yaşlıların daha da yaşlandığı kolay kolay anlaşılmıyor. 70'ini aşkındı her ikisi de sanırım. Çocukları olmamıştı. Kış yaz küçük topraklarının içindeki bu kulede otururlardı. 6-7 tavukları, 2 inekleri vardı. Tarlalarının kendi yiyeceklerine yetecek kadar bir kısmına buğday, mısır, bostan, biraz da sebze eker, geri kalanını ineklerine otlak olarak kullanırlardı. İhtiyarlar dizlerine dayana dayana doğruldular. Köpek de kalktı, havlamasını arttırdı. Seslendim. "Bağlı mı?" Eniştem seslendi. "Bağlı, bağlı." Köpeği tersledi. "Sus be uyuz, bu kadar yıldır kimi havlayacağını, kimi havlamayacağını hala öğrenemedin." Teyzem tamamladı. "Sus be kafir." Köpek kalktığına pişman, şöyle bir kıvrılıp gözleri bende yine uzandı. 1-2 adım sonra eşikteydim. İkisi birden ellerini uzattılar. "Hay koca aslanım hay, koçum gelmiş, koca koçum." Ellerini öptüm. Sırtımı sıvazladılar. Teyzem üstelik kucaklayıp bir de yanaklarımdan öptü. Eniştem yerine otururken karşısındaki şiltede bana da yer gösterdi. O alaylı Rumeli şivesiyle, "Abe," dedi, "nerelerdesin kaç gündür? Koca yaz geçti, yüzünü görmedik. Hadi teyzeni enişteni unuttun diyeyim. Denize girmekte mi gelmez içinden? Ne biçim gençsin sen? Bütün gençler denizde." Özürlerimi sıraladım. Teyzem içeriden bir şilte alıp geldi. "Çalışkandır o. Yargıç olacak o. Ne yapsın denizi?" Teyzem evdekileri sordu. Selamlarını söyledim. Eniştem bu beylik selam faslını kısa kesti. Anlat bakalım. Sabahleyin girdin mi denize? Ha? Ne biçim gençsin sen? Girdim dedim kısaca. Eniştem tabakasını açtı. Bir köylü cigarasını ortasından dikkatle ikiye bölüp bir parçasını ağızlığına yerleştirdi. Sağ dizini dirseği altına topladı. Ben genç olmalıydım ki göstereyim sana gençlik nasıl olur. Denizden çıkmazdım. O kısacık mayolu kızlar, o göğüsler, o bacaklar ha? Körpe körpe, doyulur mu onlara ha? Ne biçim gençsin sen? Ben bu yaşta gözümü alamam. Güldüm. Teyzem sözüm ona çıkıştı. Sus adam, ipsiz sapsız söylenme. Sonra sırasını bekliyormuş gibi bana döndü. Karnın aç mı? Bakma sen eniştenin saçmalarına. Aç dedim. Kadıncağız iyice üzüldü. Sabahtan niye uğrayıp da görünmedin? Sana piliç keseydim. Bilmem ki ne yapayım. Sana göre yemeğimiz de yok. Bayılırdı konuk ağırlamasına. Her yıl 3-4 kuluçka bastırırlar ama çıkan piliçlerin bir kısmını kedi köpek kapar, çoğunu da gelen gidene kestiklerinden bir türlü tavuklarının sayısı onu aşmazdı. Pilice kıymadığın iyi oldu dedim, hazır ne varsa yerim. Teyzem 2 dolu kaşık lora, günlük 2 yumurta kırdı. Evde tutulmuş bir kase yoğurt çıkardı. Eniştem de bostandan bir karpuz koparıp geldi. Bir de acıkmıştım ki, değirmen unundan nohutlu kocaman 3 dilim ev ekmeğiyle önümdekileri sildim süpürdüm. Yemekten sonra eniştemle teyzeme birer birinci verdim. Karşılıklı cigaralarımızı yaktık. Eniştemin her gelişimde yinelediği bir soru vardı. Sen şimdi ne olacaksın, yargıç mı, avukat mı? Ben de her zaman aynı karşılığı verirdim. Eh işte, öyle bir şeyler. İyi, ister yargıç ol, ister avukat. Yazları eniştene gelirken birer paket cigara getir yeter. Bu her uğrayışımda yinelenen konuşmanın burasında teyzem, sahne oyuncusu gibi kendi sözünü söylerdi. O kendini kurtarsın yeter, sen cigaranı içmeyi ver. Konuşmanın bundan ötesi aşağı yukarı şöyle sürüp giderdi. Ben çok istemem derdi eniştem. Tabakam dolu olsun, şu pencerenin başında oturayım. Bana yeter. Arada bir paket cigara gönderirse, bunu Mehmet gönderdi derim. İçerken Mehmet yargıç oldu ama eniştesini unutmadı derim. Koltuklarım kabarır. Ben dünyanın tadını hep böyle çıkardım. Mala tamah etmedim. Babamdan kendi başa çıkacağımın 3-4 misli mal kaldı. Fazlasını azar azar sattım gitsin. Bir gün olsun bana kalanı az görmedim. Ben tarlanın seti yıkılırsa kendim örüp onarayım severim. Ağaçlarımı kendim aşılayıp budayayım. Bostanımı da çekirdekten kendim ayırıp kendim dikeyim. Başka türlüsü tat vermez bana. Sonra şu pencerenin başına, şu kapının içine oturayım severim. Böyle karşıki yola, tarlalara saatlerce baksam canım sıkılmaz. Ha ne dersin? Teyzem yüzünü buruştururdu. Ne varmış o pencerede? Tembelim, canım iş istemez desene. Eniştem gülerdi. Bakma sen karı lafına. Kadın kısmının aklı ya mutfaktadır ya kilerde. Mutfağı kileri düşünmeyen esvap düşünür, süs düşünür. Şu pencerenin önünde oturup da benim gördüğümü görecek kadın yoktur dünyada. Kadın kısmı eksik akıllıdır. Ben onu bilirim. Kalktık. Öyle uykusuna çekildik. 5. Gün ikindiyi bulmamıştı daha. Limanda rıhtım boyunca kimseye rastlamadan yürüdüm. Osman Efendi'nin kahvesine gideyim dedim. Vazgeçtim. Limanın dalga kıranı ucundaki deniz fenerine doğru ilerledim. Fenerin gölgesinde sırtımı fenerin duvarına dayayıp yüzüm denize karşı oturdum. Rüzgar sertleşmiş, dalgalar iyice azıtmıştı. Fenerin yakınlarında koyu lacivert deniz uzaklarda yeşile dönüyordu. Uzaktan hızla gelen dalgalar limanın dalga kıranına kadar biri ötekine yetişmek istercesine atılıyor, dalga kıranın dibinde yığılı denize çalan iri kayaların üzerinde dağılıp kayaların dört yanına dökülüyordu. O iri kayaları dalga kıranın duvarını korumak için oraya yığdıklarını ilk olarak orada düşünüp anladım. Bu kadarcık bir şey olsun öğrenmek beni sevindirdi. Önümdeki iki kaya arasında bir yengeç vardı. Her gelen dalga yengeci bulunduğu yerden az daha aşağılara sürüklüyor, fakat dalga kırılıp parçalandıktan hemen sonra o ihtiyatlı bir iki adımla eski yerini almakta gecikmiyordu. O yengeci dalgaların büsbütün kayaların altına doğru sürükleyip sürüklemeyeceği bütün dikkatimi oyalayan bir merak oldu bana. Ta karşıdan gelen bir dalgayı tutuyor, kayaya gelinceye kadar dalganın alçalıp yükselişini, hız alışını izliyordum. Bazen kayalara yaklaşan dalga tam kayaların dibinde alçalınca yeniden hız alıp doğrulacak açıklık kalmıyordu arada. Böyle olunca dalganın suları kayaların dibinde hızla dağılıyor, geri dönüyor, arkadan gelen dalganın sularına katılıyordu. Çoğu kayaların az ilerisinde yeniden doğrulan dalga bütün hızıyla kayaların üstüne, benim küçük yengecime dört yanından saldırıyordu. Dalganın serpintileri ayaklarımın dibine düşüyor, rüzgara karışan küçük damlacıkları yüzüme, üstüme başıma vuruyordu. Gözlerimi benim korkusuz yengecimden ayıramıyordum. Daha kayaların tepesinden dalganın son suları dökülürken onun eski yerini aldığını görmek beni coşturuyor, onu içimden sessiz sedasız uzun uzun alkışlıyordum. Derken küçük bir yelkenli fenerin yanından orsalayıp limandan fırladı. Al işte, bir çılgın daha. Rüzgara karşıydı yelkenlinin yolu. Dalgaların her biri o yelkenlinin yanında dağ gibiydi. Hey Tanrım! Bu dünya gözü pek bir yığın yaratıkla dolu. Bir süre yengeci unutup küçük yelkenlinin gidişine daldım. Dalgaları umursamadan bir atılışı vardı ileriye. Öyle gözü pek, öyle yiğitçe, öyle keyifli. Böyle ne kadar oyalandım, farkında değildim. Neden sonra Ali'nin gölgesini ayaklarımın ucunda görüp başımı kaldırdım. ''Ne yapıyorsun orada?'' dedi. ''Hiç'' dedim. ''Hadi kalk, kahveye gidelim. Vazgeç. Prafa oynarız. Bırak prafayı. Karpuz peynir ekmek alır yeriz. İstemem. Peki ne yapıyorsun burada?'' Gözüm sola voltalayan yelkenlideydi. Omuzlarımı silktim. ''Peki?'' ''Hiç, denize bakıyorum.'' Ali başını denize çevirip rüzgarını tam bulan yelkenliye baktı. Sahi dedi, ne deniz? Ayağının ucuyla hafif ayağımı itti. Git azıcık öteye, ben de oturayım. Oturdu, denize bakmaya başladı. Onun için severdim keratayı, ne desem anlardı. 1955